Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Haziran 2022 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve derginin Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler Aziz Mahmud Hüdayi Rahmetullahi Aleyh 9 başlıklı yazıyı sunacağız. Hüdayi Hazretleri buyurur: Acep mi Kâbe'den eşref olursa Kamil'in kalbi? Bunu can ile iska et efendi, kavli sadıktır. Binası Kâbe'nin mahluk işidir, sengü hak ile. Gönül, hod desti kudretle yapılmış, suni haliktir. Hüdayi Hazretleri bu mısralarında gönlün hak katındaki kıymetine işaret ederek buyuruyor ki, Kamil bir müminin kalbinin Kâbe'den üstün olmasına şaşılır mı? Ey efendi, can kulağıyla dinle ki doğru sözdür bu. Kâbe taş toprakla bina edilmiş bir kul yapısıdır. Gönülse bizzat yaratıcının kudret eliyle yaptığı bir sanat eseridir. Kâbe-i Muazzama bütün Müslümanların kıblesi, adeta İslam aleminin nabzının attığı mübarek ve mukaddes bir yerdir. İlahi nazarların kainattaki en bereketli tecelligahı Kâbe olduğu gibi insandaki nazargahı ilahi de kalptir. Bu bakımdan insan vücudundaki kalp kainattaki Kâbe mevkiinde görülmüştür. Dolayısıyla Allah'ın şiarlarından olan Kâbe-i Muazzama nasıl ki hürmet ve tazime layıksa, nazargahı ilahi olan kalplere de son derece ihtimam göstermek icap eder. Nitekim gönlü nazargahı ilahi haline gelmiş salih bir mümin hakkında İbni Ömer radıyallahu anh'ın Kâbe-i Muazzama'ya hitaben söylediği şu sözler çok manidardır. Ey Kâbe, sen ne büyüksün, senin şanın ne yücedir, fakat gerçek bir müminin Allah katındaki şerefi senden de üstündür. Abdülkadir Geylani Hazretleri ise adeta bu yüceliğin şartını ifade sadedinde şöyle der. Gönül ancak masivadan arınmış, marifetullah taliplerine Kâbe olur. Demek ki Mevlana Hazretleri'nin hacca gidenler orada Kâbe'nin sahibini arasınlar, onu bulduktan sonra Kâbe'yi her yerde bulabilirler buyurduğu gibi, hakikatında Kâbe'den eftal olan kalpler de her an Kâbe'nin Rabbi ile beraber olan selim ve zakir kalplerdir. İşte böyle kalpleri incitmek Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbeder. Bu hale düşmekten sakındırmak için yine Mevlana Hazretleri şu nasihatte bulunmuştur. Şunu iyi bil ki sen, Allah'ın nazargahı olan bir gönlü incitip kırarsan, Kâbe'ye yaya olarak da gitsen, kazandığın sevap gönül kırmanın günahını telafi edemez. Senin bir saman çöpü kadar değer vermediğin yıkık gönül arştan da üstündür, kürsiden de, levhten de, kalemden de. Hor bile olsa gönlü hakir tutma. O horluğuyla yine de üstünler üstünüdür. Yıkık gönül Allah'ın nazar ettiği varlıktır. O yıkık gönlü ihya eden can ne mübarektir. Kırılıp 200 parça olmuş bir gönlü tamir etmek, Allah katında birçok hayır hasenattan yeğdir. Öte yandan, hak katında kimin hangi mevkide bulunduğunu da ancak Allah bilir. Zira kalplerin pencereleri yalnızca Allah'a açıktır. Dolayısıyla her geceyi kadir bil, her gördüğünü Hızır bil düsturuyla yaşayıp, hiç kimseyi küçük görmemek icap eder. Zira hor görülüp incitilen niceleri vardır ki, belki Allah'ın yakın ve has kullarındandır. Müfessir Fahrettin Errazi, bu hususta daima kalbi rikkat ve teyakkuz halinde bulunmanın lüzumunu şöyle izah etmiştir. Hak Teâlâ rızasının hangi ibadette olduğunu gizlemiştir ki, bütün ibadetlere rağbet edilsin. Gazabının hangi isyanda olduğunu gizlemiştir ki, bütün günahlardan kaçınılsın. Canlılar için ölüm vaktini gizlemiştir ki, her an ölüme hazır olmak gerektiği şuuruyla yaşansın. insanlar arasında dostlarını gizlemiştir ki bütün insanlara hürmet gösteresin. Yani Hakk'a yakın bir gönlü kırıp incitmekten sakınma hususundaki titizliği bütün insanlara karşı göstermek icap eder. Zira Allah indinde kimin daha mükerrem olduğunu yahut istikbalde kimin ne olacağını yalnız Allah Teala bilir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yahut ona izafe edilen meşhur bir kıssası vardır. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün Bağdat sokaklarında talebeleriyle yürürken yol kenarında oturmakta olan üstü başı perişan bir sarhoş onu durdurur ve "Ey Abdülkadir, Allah kadir midir, değil midir?" diye sorar. Hazreti Şeyh de mütebessim bir çehreyle "Evet, kadirdir" der. Sarhoş ikinci kez "Ey Abdülkadir, Allah kadir midir, değil midir?" diye sorar. Hazreti Şeyh yine gülümser ve "Evet, kadirdir" der. Adam üçüncü kez sorar "Ey Abdülkadir, Allah kadir midir, değil midir?" Hazreti Şeyh ise bu sefer gözyaşlarıyla secdeye kapanır ve "Kadirdir, kadirdir, kadirdir" der. Sonra talebelerine o sarhoşu götürüp yıkamalarını ve ona ikramda bulunmalarını emreder. Bu sırlı konuşmaya şahit olan talebeler, Şeyh Hazretlerine sarhoşun ne sorduğunu ve onun verdiği cevapların manasını sorarlar. Hazreti Şeyh de şöyle izah eder. "Birinci de bana, Allah beni affetmeye kadir midir, değil midir?" dedi. Ben de "Kadirdir" dedim. İkinci de "Allah beni senin yerine koymaya kadir midir?" dedi. Ben de "Evet, kadirdir" dedim. Üçüncü de ise "Allah seni benim yerime koymaya kadir midir?" dedi. Ben de korkumdan ağladım ve "Kadirdir, kadirdir, kadirdir" dedim. Ve secdeye kapanıp Allah'a "Hidayet nimetini benden almasın ve afiyetini üzerimde daim kılsın" diye dua ettim. Kısadan hisse sadedinde bizler de tefekkür etmeliyiz ki belki bugün halini beğenmediğimiz niceleri yarın bizden daha iyi bir vaziyette olabilir. Biz de onlardan daha kötü durumda olabiliriz. Dolayısıyla ibadullahı istihkar ve istiğfaf etmek, yani insanları küçümseyip hafife almak manevi bir felakettir. Adeta kalbin kanseridir. Ayrıca her insan ne kadar günaha düşmüş olursa olsun insan olmak haysiyetiyle yine de yüce bir şeref sahibidir. Onun öz cevherindeki yücelikten habersiz halde günah bataklığına saplanması adeta Kabe-i Muazzama'nın duvarındaki Hacerül Esved'in yere düşüp toz toprak içinde kalması gibidir. Bu hale bigane kalarak feveran etmeyecek hiçbir mümin vicdanı tasavvur olunamaz. Müminler o halde bile Hacerül Esved'e hürmeten geçmezler. Derhal onu tozu toprağıyla kapar, gözyaşlarıyla temizleyerek eski mevkiine koymak için birbirleriyle yarışırlar. Onun cennetten çıkmış olduğunu ve özündeki yüce değeri düşünürler. Halbuki insan da Hacerül Esved gibi cennetten çıkmadır. İşlediği günahlar sebebiyle ne kadar düşerse düşsün, onun özündeki değer bakidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin şu sözleri de insanın özündeki bu değere işaret etmektedir. "Şunu iyi biliniz ki kalp, Cenab-ı Hakk'ın komşusudur. Onun mukaddes zatına kalpten daha yakın bir şey yoktur. O halde ister mümin olsun, ister gafil, kalbe eziyet etmekten sakınınız. Çünkü komşu gafil de olsa himaye edilir. Aman bundan, yani kalp kırmaktan uzak durun. Zira küfürden sonra kalbe eziyet etmek kadar Allah Teala'nın incinmesine sebep olan başka bir günah yoktur. Zira kalp Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilen varlıkların en yakınıdır." Hüdayi Hazretleri buyurur: "Nakıs işi hep hata isyan olur, kamil işi afile ihsan olur." Büyüklerin tabiriyle tasavvufta ilk ders incitmemek, son derste incinmemektir. İncitmemek çoğu zaman insanın elindedir. Dolayısıyla da kolaydır. Fakat incinmemek elde değildir. Zira kalpte irade yoktur. Maruz kaldığı hata ve kusurlar karşısında kalbin itiraz ve şikayetini susturabilmek, yani gönle söz geçirebilmek hiç de kolay değildir. Dolayısıyla Allah'ın affına nail olabilme arzusuyla onun kullarından gelen eza ve cefaları müsamahayla karşılayabilmek, Cenab-ı Hak hatırına onun kullarından incinmeyip af faziletini sergileyebilmek yüksek bir kalbi dirayet ve olgunluk ister. İşte hak dostları, fanilerden gelen eza ve cefaları, günahlarının affına, nefislerinin tezkiyesine, manevi derecelerin terfiine velhasıl Hakk'a yakınlaşmaya vesile bilen kamil, fazıl ve arif şahsiyetlerdir. Onlar karşılaştıkları menfi halleri birer imtihan olarak telakki edip, bunları Hakk'ın razı olacağı şekilde karşılamaya gayret gösteren salih müminlerdir. Hak dostlarının hissiyatına tercüman olan Mevlana Hazretleri'nin şu nasihati bu gönül ufkunu ne güzel izah eder. Her zahmete kızmakta, öfkelenmektesin. Her terbiyesize kin gütmektesin. Peki ama cilalanmadan nasıl aynı olacaksın? Bunun içindir ki salih ve arif kullar, gafil ve nadanların ufak tefek kusurlarına takılmaz, kendilerine sataşan cahilleri aldırmaz, onlara mütebessim bir çehreyle selam deyip geçer, onlarla faydasız tartışma ve ağız dalaşına girmezler. Zira muhatabını, hatasını anlamaya, nedamete ve halini ıslaha sevk edecek bir irşat ve ikazın, sert ve kaba bir tartışma üslubuyla değil, ancak suyun akışı gibi gönle ferahlık veren yumuşak bir lisan, kalplerin kilitlerini açan hikmetli sözler ve iç ısıtan güzel nasihatlerle yapılabileceğini bilirler. Şüphesiz ki her hususta olduğu gibi bu fazilette de zirve şahsiyet, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Zira o rahmet peygamberi, "Hiçbiriniz, ben insanlarla beraberim. Eğer insanlar iyilik yaparlarsa ben de iyilik yaparım. Kötü davranırlarsa ben de kötü davranırım." diyerek başkalarını taklit eden şahsiyetsiz kimselerden olmasın. Aksine, insanlar iyilik yaparlarsa iyilik yapmak, kötü davranırlarsa haksızlık etmemek, zulme sapmamak için nefsinizi terbiye edin buyurmuştur. Zira ayet-i kerimede buyurulduğu üzere, "İyilikle kötülük bir olmaz, sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost oluverir." Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her safhasında kötülüğe bile iyilikle mukabele etme faziletinin eşsiz numunelerini sergilemiştir. Mesela, Bedir Harbi'nden bir gün evvel müşrikler, Efendimizin yanında bulunduğu kuyudan su almak istediler. Sahabe-i kiram, bir gün sonra kılıç kılıca gelecekleri düşmanlarına su vermek istemediler. Lakin Efendimiz, İslam'ın savaşta bile sahip olduğu merhamet ufkunu sergileyerek onların su almalarına müsaade edilmesini emir buyurdu. Yine bir gün kendisinden, Müslümanlara zulmeden müşriklere lanet etmesi istendi. Efendimiz ise, "Ben lanetçi olarak gönderilmedim, alemlere rahmet olarak geldim." buyurdu. İslam'ı tebliğ için Taif'e gitti fakat taş kalpli insanlar tarafından taşlandı. Efendimiz mahzun bir halde geri dönerken Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamla dağlar meleğini gönderdi. Melek, "Ey Muhammed, kavminin sana ne dediğini Cenab-ı Hak işitmektedir. Ben dağlar meleğiyim. Ne emredersen yapmam için Allah Teala beni sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun? Eğer dilersen şu iki dağ, Mekke'deki Ebu Kubeys'te Kuaykıan dağlarını onların başlarına geçireyim." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Hayır, ben Cenab-ı Hakk'ın onların nesillerinden sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler getirmesini dilerim." buyurdu. yani kendisini taşlayanlara dahi beddua yerine hayır duada bulundu. Mekke fethi tam da kendisine ve Müslümanlara yıllarca en acımasız eza, cefa ve zulümleri reva görmüş olan müşriklerden intikam alınacak, kısas yapılacak zamandı. Fakat o, eşi görülmemiş bir âli cenaplık sergileyerek, "Ey Kureyş topluluğu, şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı sanırsınız?" diye sordu. Kureyşliler, "Biz senin hayır ve iyilik yapacağını umarak, hayır yapacaksın deriz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin, kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun," dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kalkma ve ayıplama yok diyorum. Hadi gidiniz, serbestsiniz," buyurdu. Umumi af ilan etti. Münafık Lebit, Peygamber Efendimiz'e sihir yaparak hastalanmasına ve ızdırap çekmesine sebep olmuştu. Efendimiz bunu vahiy yoluyla öğrendi. Lakin Lebid'in ne yüzünü gördü ne de bu suçunu dile getirip başına kalktı. Hayatına kastetmiş olan Lebid'i ve onun mensup olduğu Beni Zurayk kabilesinden hiç kimseyi cezalandırmadı. Hazreti Ayşe validemiz, "Ya Resulallah, sihir yapan kimseyi teşhir edip rezil rüsva etsen olmaz mı?" dediğinde ise Efendimiz şu muhteşem cevabı verdi. "Allah Teala bana şifa verdi. Ben de insanlar üzerine şerri yaymak ve onlara kötülük etmek istemem." Hatta Efendimiz'e kızı Hazreti Zeynep'i şehit eden Hebbar bin Esved geldi. "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" dedi. Efendimiz kelime-i tevhidin hatırına onu da affetti. Bu zulmü kızma niçin yaptın diye dahi sormadı. İşte af faziletinde de sonsuz bir cömertlik ummanı olan Allah Resulü'nün nebevi terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram ve onları adeta bir gölgenin vücudu olan sadakatiyle takip eden hak dostları, Allah'ın kullarından gördükleri şahsi kusurları affede affede ilahi affa layık hale gelebilmeyi düstur edinmişlerdir. Şu hadise ne kadar ibretlidir. Hazreti Ebu Bekir, Mıstah isimli bir fakire devamlı yardımda bulunuyordu. Kızı Hazreti Ayşe'yi hedef alan ifk yani iftira hadisesinde Mıstah'ın da iftiracılar arasında yer aldığını öğrenince bir daha ona ve ailesine yardım etmeyeceğine dair yemin etti. Fakat Hazreti Ebu Bekir'in yardımı kesilince Mıstah ve ailesi perişan duruma düştü. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere, mallarından vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Affetsinler, bağışlayıp geçsinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bu ayeti kerimenin nüzulünden sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ben elbette Allah'ın beni bağışlamasını isterim," dedi. Ardından yemin kefareti vererek yapmakta olduğu hayra devam etti. O halde bir düşünelim. Bizler Resulullah Efendimiz'i, ashab-ı kiramı, evliyaullahı, salih müminleri örnek almamız gerekirken şahsımıza yapılan kötülüklere nasıl karşılık veriyoruz? Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız ayetinin muhtevasına ne kadar girebiliyoruz? Hüdayi Hazretleri buyurur. Bir akçacık ziyan etsen ki başlarsın vaveylaya. Yarım pulca kayırmazsın giderse din yağmaya. Muhabbetin kantarı fedakarlıktır. Allah ve Resulünü seven, İslam uğrunda fedakarlıkta bulunmayı canına minnet bilmelidir. Zira din için, iman için, İslam'ın intişarı ve inkişafı için, dinin yaşanacağı bir vatan ve ümmetin selameti için, canından, malından, maddi manevi imkanlarından fedakarlık göstermeyenlerin, Allah ve Resulullah'a olan muhabbetlerinde ciddi zaaf ve kusurlar mevcut demektir. Böylesine samimiyetten mahrum bir imanın da kulu Allah'ın rızasına ve dolayısıyla ebedi saadete kavuşturup kavuşturmayacağı mizanın ağır basmasına yetip yetmeyeceği, sıratı salimden geçirip geçirmeyeceği şüphelidir. Fani dünya rahatlığı için malından harcayıp ebedi istikbali için harcayamamak, ahirete gerçekten iman etmiş bir müminin ahlakı olamaz. Dünya yatırımlarını harcarken son derece istekli ve cömert davranıp azıcık bir ukba yatırımında eli titremek, imanda zaafın belirtileridir. Halbuki esas hayat, ahiret hayatıdır. Esas yatırımı oraya yapmak, imanda kemalin göstergesidir. Zira Cenab-ı Hak kulunun imandaki samimiyetini, candan, maldan, evlatlardan, velhasıl her türlü imkandan yapılacak fedakarlıklarla test ediyor. Ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor: sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe birre, yani iman, ibadet ve ahlakta hayrın kemaline eremezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu hakkıyla bilir. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele. Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Allah yolunda candan ve maldan fedakarlığın ebedi kurtuluş için zaruri olduğunu beyan eden şu hadise ne kadar manidardır. Beşir bin Hassasiye radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah'a beyat etmek için gitmiştim. Bana Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmemi, namaz kılmamı, zekat vermemi, İslam üzere hac etmemi, Ramazan orucunu tutmamı ve Allah yolunda cihad etmemi şart koştu. Ben de şöyle dedim: ey Allah'ın Resulü, vallahi bunlardan ikisine gücüm yetmez. Onlar da cihat ve sadakadır. İnsanlar cihattan kaçan kimseye Allah'ın gazap ettiğini söylüyorlar. Bense cihat meydanına gelince nefsimi ölüm korkusu kaplayıp kaçmaktan endişe ediyorum. Sadakaya gelince benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Onlar da ehlimin geçim kaynağı ve binek hayvanlarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu, salladı ve şöyle buyurdu: cihat yok, sadaka yok. Peki o halde nasıl cennete gireceksin? Bunun üzerine tamam ya Resulallah, beyat ediyorum dedim ve Allah Resulüne koştuğu bütün şartlar üzerine beyat ettim. Demek ki kendi şahsi rahatı dışında hiçbir derdi bulunmayan, İslam'ın yücelmesi uğrunda hiçbir gayrete koşmayan, imanlı bir nesil yetiştirme hizmetlerine omuz vermeyen, velhasıl Allah yolunda fedakarlıktan kaçınan nadan bir kimsenin Hakk'ın rızasını ve lütuflarını umması beyhude bir beklentidir. Bilhassa dinin, mukaddesatın, ahlak ve faziletin zayıfladığı zamanlarda Allah için gösterilen gayret ve fedakarlıklar Kur'an-ı Kerim'de Allah'a verilen güzel borç olarak tabir ediliyor. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de fetihten önce cihat ve infak edenlerle fetihten sonra cihat ve infak edenlerin Hak katında aynı olmadığını beyan buyuruyor. Yani Müslümanların zor zamanlarında yapılan gayret ve fedakarlıkların rahat zamanlarda yapılanlarla kabili kıyası olmadığını bildiriyor. Tıpkı yokuşta kalmış bir arabaya omuz vermenin, düz yolda kalmış olana omuz vermekten çok daha değerli olması, çölde susuzluktan ölmek üzere olana ikram edilen bir bardak suyun, bir pınar başında ikram edilenden dağlar kadar farklı olması, zor ve meşakkatli şartlar altında hizmet edenlere bir nevi mahrumiyet primi verilmesi gibi, Allah Teala da İslam'ın ve Müslümanların zor zamanlarında gösterilen fedakarlıklara müstesna mükafatlar vaat ediyor. İslam adına yaprak kıpırdatmanın dahi suç sayıldığı, Müslümanların öz vatanında parya muamelesi gördüğü mahrumiyet yıllarında, dedem Fahri Kiğılı ticaretle iştigal etmesine rağmen 40 yaşından sonra hafız olup imamlık, vaizlik yaparak ve talebe yetiştirerek ömrünü din hizmetlerine, Kur'an talebelerine vakfetmişti. Adeta yaşama zevkini bir kenara bırakıp İslam'ı yaşatma sevdasına gönül vermişti. Biz şimdi olduğu gibi o vakitlerde Üsküdar'ın Sultantepe mahallesinde ikamet ediyorduk. Dedem, gençleri bile kanter içinde bırakan Sultantepe'nin dik yokuşlarını o yaşta yürüyerek çıkar, fakat yaşlı kalbi yorulur, hızla çarpmaya başlardı. Annem, dedemin bu halini görünce dayanamaz, ''Babacığım, 2,5 lira verip bir taksiye binseniz de bu kadar yorulmasanız.'' derdi. Dedemse her seferinde bir şeyler söyleyerek geçiştirir, fakat Sultantepe'ye taksiyle çıkmazdı. Çünkü o taksiye vereceği 2,5 lirayı hafızlarına vermeyi tercih ederdi. Ortağı bulunduğu dükkandan her ay muayyen bir geliri olurdu. Fakat o parayı çektiği gibi 1-2 gün içinde bitirirdi. Rahmetli anneannemin de birkaç yerden kira geliri vardı. Dedem parası tükenince anneanneme, ''Hanım, bana biraz borç verir misin?'' dermiş. Anneannem de, ''Beyim, daha 2 gün önce almadın mı mağazadan?'' diye sorar. Rahmetli dedem, ''Onu ben bankaya yatırdım.'' dermiş. Anneannem, ''O halde bankadan çekiver.'' dediğinde ise, ''Yok, oradan çekmem. Orası Ahiret Bankası.'' cevabını verirmiş. Allah rahmet eylesin, dedem bu fedakarlık ve gayretleriyle ailesine, çoluk çocuğuna, torunlarına ve hafız talebelerine çok büyük bir miras bıraktı. O da örnek bir karakter ve şahsiyet mirastı. En büyük fazilet de ardında sadakayı cariye olacak imanlı bir nesil bırakabilmektir. Cenab-ı Hak lütfettiği bütün nimetleri rızası yolunda sarf ederek razı olduğu bir kulluk hayatı yaşayabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2022 sayısından Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler Aziz Mahmud Hüdayi Rahmetullahi Aleyh 9 başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.